Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha İnici.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere birlikteyiz arkadaşlar. Bu hafta oyun dünyası çok hareketliydi.
Bu hafta ben girecektim bir de ya.
Yok be, geçen hafta ben mi girdim?
Tabii sen girdin.
Abi bir suskunluk sonrasında işte böyle oluyor. Girmeye çekiniyor. Ondan sonraki programı ben açıyorum tabii. Evet, öyle bir durum var.
Yeni bir ikisi bir programına hoş geldiniz arkadaşlar. Oyun dolu, teknolojinin az olduğu bir bölüm olacak bu
Yok,
bölüm.
Bu sefer harbiden oyun haberleri azdı, ben eklettirdim yani. O kadar şeydi oyun dünyası.
Biz Game Awards etkinliğini ve PlayStation Experience'i ayrıca değerlendirdiğimiz için burada çok da fazla
ayrıca fark etmez. İkisi bir ayrı bir yeri var.
Ben bir daha konuşurum. Benim için zararı yok yani.
Açılış videosunu enteresan bir teknolojik gelişmeyle yapalım. Aslında Jetman isimli biliyorsunuz, Rosie'yi tanıyorsunuzdur. Çok tanınan bir adam ya, öyle bir giriş yaptık ama Jetman aslında bu cihaz tanınan bir cihaz. Arkadaşlar, eski İsviçreli bir savaş pilotu olan Rosie tarafından geliştirilen, kanat üstüne takılmış 4 tane jet motoruyla çalışan bu cihaz kişinin havada özgürce uçmasını sağlıyor.
Bireysel uçak haline geliyor.
Evet, bireysel uçak haline geliyor ve bu arkadaşımız da dünyanın çeşitli yerlerine şovlar yaparak ekmek parasını çıkartıyor.
Vay
bir şekilde.
Vay be, eski savaş pilotuna bak yani. Adam yine de emekliliğine rağmen bir şekilde hayatını idame ettirmeye devam ediyor.
Evet.
Maaşı yeter biliyorsun değil mi? Emeklilik maaşı
tabii
yeter.
Canım. Kanatların üstünde takılı olan jet motorları yerden havalanmasına yetmediği için bir helikopterden veya uçaktan atlıyor bu şahıs. Ondan sonrasında havada istediği gibi süzülüyor. Dubai'deki yapılacak özel gösteride de bir tane aerobik uçağıyla böyle yani havada akrobasi hareketleri yapabilen bir uçakla beraber bir şov yapıyorlar.
Ya şey geldi aklıma, çok özür dilerim ama hani uçaklar çarpışır ya, Allah korusun. Bu uçakla çarpışır.
Bu direkt uçakla çarpışır zaten, direkt
kuş
kendisi.
Kuş gibi uçar gider.
Çılgın, zaten bunun kıtalar arasını Atlantik'i geçme hayali vardı bir tane. Denizde çakılıyor. Orada kurtarıyorlar.
Bir tane daha var. Yüzerek geçmeye çalışan vardı ikidir.
Bu uçağa
geçmeye çalışan. Boğulacak kurtarıyorlar.
İşte Hazar Efendi Çelebi'nin şeyi bu. En gelişmiş versiyonu. Jet motorlu ama inanılmaz bir akrobasi gösterisi. Güzel olan da teaser videonun sonunda yanına bir tane daha adam geliyor böyle uçarak. Jet motoruyla. Ha, çılgın bir gösteri kesinlikle. Ya yani.
Bir de geleceğin teknolojisi olarak uçan arabalardan ziyade böyle jetpack tarzında şeyler mi acaba ön plana çıkacak?
Ya düşsene, omzuna alıyorsun.
Herkesin bireysel olarak jetpack'i böyle işe giderken
havalanıyorsun falan. Ölüm çok acı olur ya bunlarda. Ya ani şey ani ama, olur yani.
Paraşüt falan açılır ya belki.
İşte açılmadığını düşün. Açılmadan. Çok ani bir şekilde bir yere girersin yani. Çok enteresan bir şekilde. Alkollüyken kullanmayın diye ayrıca bir
problem. Havada düşünsene polisi. Üfleyin lütfen böyle havada uçarken.
Çılgın bir şey olmuş ama gerçekten. İnanılmaz etkilendim. Daha öncesinde birkaç kere görmüştüm ama ilk defa ben bu kadar akrobasi hareketi yaparken gördüm bir videosunda.
Özellikle o uçakla birlikte senkronize hareketleri İnanılmaz. Muazzamdı. Birazcık evet. Da sadece uçmak değil, uçakla birlikte o hareketleri yapmak.
Ya yükseliyor, alçalıyor filan, çılgın. Bu arada şu ana kadarki hız rekoru bu cihazla beraber böyle aşağı doğru çakılış hareketiyle beraber 304 km saatlik bir hıza ulaşmış. Normalde de bu cihaz 200 km saat hıza ulaşabiliyormuş düz giderken. Enteresan bir, yani benim çok hoşuma gitti. Oyunlarda filan kullanılsa dersin ki oyunda kullanılmış, bu gerçekte olmaz filan diye. Belki ileride askerleri bile kullanırken görebilirsin böyle
evet.
Bir şeyi.
Hatta Call of Duty oyunlarında bazılarında görürsün böyle. Gerçi jetpack orada biraz daha farklı bir olay söz konusu ama genel itibariyle hemen hemen aynı mantık. Böyle süzülerek belli bir mesafeyi kat etme gibi durumlar söz konusuydu. Geleceğin silah teknolojilerinde veya sadece silah değil, ulaşım teknolojilerinde de.
İki tane bomba, bir tane roket bağlanmışlar. Havada dogfight yapıyor pilotlar falan. Böyle.
Olabilir. Havada tokat atıyorlar.
Daha da zirve bir şey. Teknoloji tarafına geldiğimizde ise biliyorsunuz canlı yayınlar ayrı bir önem taşımaya başladı teknoloji dünyasında. Herkes bir canlı yayın sistemine doğru gidiyor. İşte Steam evet. Bir canlı yayın sistemi açıkladı. Twitch vardı, Amazon tarafından
YouTube
satın alındı.
Var.
PlayStation 4 desen, Xbox desen canlı yayın servislerine sahipler. Tek butonla Ustream veya Twitch üstünden seni canlı yayına çıkartıyorlar. YouTube keza dediğin gibi canlı yayına destek veriyor. Bu durumda da tabii ki canlı yayın yapanlar için ekipmanlar da önem kazanmaya başladı.
Kesinlikle.
Web kameralarında bir yükseliş var biliyorsunuz bir süredir. Özellikle orada Logitech C920 ve üzeri serisi kameralarıyla oldukça fazla ilgi topluyor. Çok kaliteli görüntüler almanızı sağlıyor. Mikrofon kısmında da aslında 8-9 yıldır vardı mikrofon çözümleri. Ben çok eski AT2020 USB'sinin mikrofon kullanıyorum. İnanılmaz güzel bir ses alıyor. Siz keza Yeti kullanıyorsunuz.
Evet, yine USB şeyle çıkmış.
Evet, Razer de buradaki potansiyeli görmüş olacak ki Yeti'nin benzeri bir mikrofonla AT2020'nin tasarımını Yeti'nin özellikleriyle buluşturup ince zarif bir mikrofonla pazara girmiş. Ve pazarda da şöyle bir şey var. Shock Mount ismini verilen bu profesyonellerde gördüğünüz mikrofonu havada tutan yuvarlak şeyler var ya, kafesler. O ve beraberinde pop filter'la beraber mikrofonun fiyatı ucuz. $229 geliyor.
Çok iyi.
Evet, inanılmaz bir fiyat.
Biz alalım abi hemen.
Gerçekten üstünde bir tane OLED ekranı da var mikrofonun. Oradan genel olarak hangi modda sesi ayarını falan görebiliyorsunuz.
Yani takım halinde geliyor olması takım halinde muazzam geliyor. Bir şey. Çünkü öteki türlü eziyet. Onu alıyorsun uygun işte şey pop filter.
Sadece shock mount dediğimiz o mikrofonu ortasına taktığınız yuvarlak kafesin fiyatı 50-60 dolar yakın kalitelileri. Pop filter dediğiniz ucuza bulabiliyorsunuz 10 dolar falan. Sonuçta 60-70 dolar mikrofonun yanına aksesuar parası vermiş oluyorsun. Mikrofonların fiyatları da zaten bu seviyede.
Yani şey geldi aklıma, daha önceki programlarımızda bahsetmiştik arkadaşlar. PC donanımının en büyük kar elde ettiği, yani donanım üreticilerin en çok kar ettiği yerlerden birisi oyun dünyası. Yani oyunlarla alakalı gelişimler etkiliyor. Bu noktada ben canlı yayınların da aynı tetikleyiciliği sunacağını düşünüyorum. Yani bazı donanım satışlarında, bu aynı şekilde anakart ve ekran kartı da olabilir, canlı yayınlara yönelik içerikler de revaçta olacaktır ve satışları evet. etkileyecektir kesinlikle.
Bu arada mikrofon aynı yetilerde de olduğu gibi 4 farklı moda sahip. İşte enstrümantal, vokal, genel olarak çevredeki tüm sesleri aldığı bir mod. İkili işte görüşmeleri aldığı bir mod. İki kişi yan yana sunarken ayrı bir modda çalıştırıyorsun. Bu da evinizde her türlü iş için bunu çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Eğer şu sıralar YouTube'da videolar çekmeyi planlıyorsanız veya çekiyorsanız sesiniz iyi gitmiyorsa artık Razer tarafında da bir seçenek sunulmuş tarafında zaten sunulmuş durumda. Zaten yıllardır aslında birçok seçenek vardı. Bu da onlardan bir tanesi oldu.
Evet, oyun dünyasından haberlere geçtiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu oyun dünyası açısından çok önemli iki farklı etkinliğe şahit olduk. Bunlardan bir tanesi yılın oyunu ödülleriydi. The Game Awards'tu. Bundan önce VGX veya VGA ödülleri olarak da biliniyordu. Geoff tarafından, Geoff abimiz sunucusu VGA'nın da kendi cebinden ödeyerek bu ödül törenini gerçekleştirmiş. Her ne kadar geçtiğimiz seneye veya bundan önceki ödül törenlerine nazaran daha sönük geçse de 2 milyon izleyiciye ulaşarak en çok izlenen oyun ödülü töreni ünvanını elde etti. Bu oyun töreni yanı sıra PlayStation Experience vardı ki bu ikisini ayrı ayrı başlıklar altında konuşmak lazım diye düşünüyorum. Öncelikli olarak Game Awards'tan başlayacağım çünkü ilk onun etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte arkadaşlar az önce de söylediğim gibi yılın oyunları yani farklı kategorilerde ödüller dağıtıldı. İşte en iyi performans dalında mesela Troy Baker diyecektim de Troy Baker değil. South Park'taki şeyin bak nasıl unuttum şimdi. Oyun muhabbetinde konuştuk. South Park'ta bir seslendirmen var. Aynı zamanda South Park'ın yapımcılarından iki kişiler bunlar. Muhakkak yorumlarda arkadaşlar belirteceklerdir. Ben Troy Baker'la Trey Parker. Mesela Kevin Spacey'e de laf attı bu arada. En iyi seslendirme dalında ödül alırken işte benim Kevin Spacey'i aktör olarak geçebileceğim tek yer oyun dünyası deyip orada bir güzel bir espride bulundu. Bunun yanı sıra yılın oyunu ödülünü Dragon Age Inquisition aldı. Ben açıkçası çok büyük bir atılım beklemiyordum Dragon Age Inquisition'dan. Hem EA'ye olan güvenim azalmıştı hem de BioWare'a baktığımız zaman da son dönemde yaptığı işler de böyle birazcık insanı evet. şüpheye düşüren işlerdi. Kaldı ki BioWare'in iki önemli kurucusu da Star Wars The Old Republic faciası sonrasında firmadan ayrılmışlardı. Bunun üzerine Dragon Age Inquisition gibi Origins tadında bir oyunla gelmiş olmaları yani kalite bazında, oyuncuları eğlendirme bazında bu yılın oyunu ödülünü hak ettiğini düşünüyorum ben.
Yılın ödülü olayı herkes tarafından değişiyor. Tabii, hangi kesinlikle. Kategoride yılın oyunu oldu? Tabii, ben bu kategoriyi sevmiyorum ki yılın oyunu olsun.
Şimdi o dediğin noktaya katılıyorum. Herkes için değişir. Bu sadece orada genel itibariyle o ödül töreninde verilmiş bir şey.
Beklenmeyen çıkış yaptığı için belki de.
Ya, bireysel olarak sorarsan bence her insanın farklı bir fikri vardır diye düşünüyorum. Burada da yorumları belirtirlerse arkadaşlar bu sene içerisinde oynamış olduğunuz hangi oyunlar sizi etkiledi? Sizce yılın oyunu hangisi olmalıydı diye bir yorumda bulunalım burada. Bunun dışında etkinlik esnasında epey bir yeni oyun duyuruldu arkadaşlar. Özellikle bağımsız yapımcılar kanadından duyurulan oyunlar geceye damgasını vurdu diyebiliriz kesinlikle. İşte Before olsun, Adrift olsun ki Adrift benim en çok dikkatimi çeken oyunlardan bir tanesiydi Mesut. Adrift'in şöyle bir özelliği var. Hatırlıyor musun Xbox One lansmanı sonrasında ilk duyurulan politikalarıyla birlikte hani internet bağlantısı olmadan çalışmayacak evet. vesaire falan denildiğinde Microsoft kanadından Adam Orff isimli bir abimiz çıkıp elektrikli süpürgede elektriksiz çalışmıyor istemeyen almasın falan evet. tadında bir şey söylemiş ve daha sonra Microsoft'tan ihraç edilmişti. Adam Orff şimdi Adrift isimli oyunla geldi. Bildiğin Gravity'nin oyun versiyonu gibi çok ilginç bir teması var oyunumuzun arkadaşlar. Siz yani uzayda bir uydu üzerinde çalışma yaparken uydunuz patlıyor. Sizin çalışma yaptığınız üstte bir patlama gerçekleşiyor. Gözlerinizi açtığınızda oksijeniniz tükenmek üzereyken hayatta kalmaya çalışmanın yollarını arıyorsunuz. İşte yer çekimi yok, oksijen yok ve bu ortamda hem oksijen tüplerini almaya çalışıp hem de o yer çekimsiz ortamda dengenizi bulmaya çalışıyorsunuz aslında bir nevi. İlginç bir çalışma, ilginç bir yapım olduğunu düşünüyorum. Unreal Engine 4 motoruyla geliştiriyor. Güzel bir görselliği var. Hakikaten Gravity filmini hatırlatıyor bazı noktalarda. Zaten burada da amacımız bir şekilde yeryüzüne tekrar inmek, evimize geri dönmek. Umarım 2015 yılı içerisine gelecek, 2015 sonlarına doğru. Umarız başarılı bir oyun olur. Bir diğer oyun da Metal Gear Online'dı. Zaten açılışı da bu oyuna yaptılar. Metal Gear Online benim epey hoşuma gitti. Trailerlarını izleme şansın olduğunu
bilmiyorum. Fena durmuyor, evet.
Stratejik olarak hoş duruyor.
Hoş duruyor da ben açıkçası Metal Gear oyunlarında şeyi çok önemsiyorum. Kontroller nasıl olacak? Kontroller evet. Bazen çok zor oluyor biliyorsun.
Mesela 4'te öyleydi. Evet. 4'te öyleydi. Bu kadar stratejik bir oyunda büyük ihtimalle hızlı değil de daha yavaş bir ilerleyiş olacak.
Elimizde çünkü gamepad var sonuç
evet,
olarak.
Evet kesinlikle. İşte bu şey falan çok hoşuma gitti benim. Arkadaşına helyum balonu bağlıyorlar. Tam gidecek böyle uçacak. Balonunu patlatıyorsun yeri yere düşüyor falan. Gitmesine engel oluyorsun. Veya teleport oluyorsun arka plandan işte robotun üzerine atlıyorsun. Kontrolünü ele geçiriyorsun gibi gibi. Birkaç farklı etkinlik vardı. Kaldı ki Metal Gear 5, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain içinde gelecek bir eklenti sonuçta Metal Gear Online ve oyunun kalitesini arttırıyor. Hiç değilse böyle hani ek paket olarak falan gelmiyor. Maalesef oyunu yaz bu
vallahi araya gelmiş. Son dönemde bekleyebilirdik de biliyorsun bu evet. Kanattan. Çünkü oyunun demosunu parayla sattılar.
Yani hemen hemen kesinlikle katılıyorum sana. Biz de zaten etkinlikte de bundan bahsetmiştik. Dediğin gibi Metal Gear Online'ın ayrıca gelmesi gibi olan söz konusu. Hatta ben ciddi anlamda bekliyordum. Hani
ben
$25 verenlere gelecek.
Ben de öyle zannettim. Hani ek olarak satacaklar diye düşündüm. Belki de dedim oyundan önce çıkartırlar. Bir de böyle bir para kazanırlar falan diye düşündüm açıkçası.
Evet, bundan sonra da arkadaşlar PlayStation Experience etkinliği vardı ki Sony'yi ciddi anlamda takdir etmek lazım. Herkes Uncharted 4'ü bekliyordu. Çünkü bunun teaser'ı gerçekleşti işte yeni oynanış videosu yayınlanacak falan dedi. Adam daha girer girmez 15 dakikalık bir oynanış videosuyla.
Noktayı koydu ama.
Kimseyi bekletmedi. 15 dakikalık saf organik oynanış videosu yayınladılar. Herkes böyle bir oh dedi. Yani lafı fazla uzatmadı Sony açıkçası. Bekleyenlere beklentilerini hemen sundu. Hani olur ya ilk önce şunu tanıtalım, bunu tanıtalım vesaire. Ve şöyle bir izlenim oluştu bence izleyenlerde bir noktada. Ya adamlar girişte Uncharted 4'ü tanıttılarsa bu programda kim bilir daha neler vardı
diye. Ama sonu öyle...
Ya tabii ki de yani Uncharted 4 çok büyük bir marka olduğu için onun üzerine ancak God of War'u falan duyururlarsa konuşulabilir diye düşünüyorum. Ama bunun dışında PlayStation Experience gerçekten çok dolu dolu geçti. Özellikle hem tanıtılan bağımsız oyunlar hem free to play yapımlarla PlayStation'ın yani o oyun istasyonu dediğimiz olgunun ciddi anlamda hakkını verdiğini düşünüyorum ben. Çünkü Sony herkesi kucaklıyor. Yani Uncharted 4 çok üst düzey bir oyun olarak herkese hitap eden bir oyun değil ama hani hardcore kitleye hitap eden bir oyun olarak herkesin ilgisini çekiyor. Öteki taraftan bu indie oyunlarda ufak küçük keyifli deneyim arayan için insanlara hitap ediyor diye düşünüyorum. Hani $10 verip oynayabileceğin, $5-$10, $15 verip oynayabileceğin oyunlardı bunlar da. Shovel Knight duyuruldu mesela PlayStation 4'de. Uncharted 4'ü ayrıca konuşacağız. Konu başlığı olarak burada kaynasını istemedim.
Uncharted 4 üstüne çünkü baya söyledi.
Evet, onu ayrıca yani konuşacağız.
Mükemmel bir oyun olmuş.
Shovel Knight duyuruldu mesela PlayStation cephesinde arkadaşlar ki geçtiğimiz senenin yani Game Awards'ta zaten yılın en iyi indie oyunu seçilmişti. Gang Beasts bölüm sonu canavarı takip edenler bilecektir. Güreştiğimiz bir oyun vardı. Gayet keyif. The Forest duyuruldu. Super Time Force gibi pek çok bağımsız oyun duyuruldu. PlayStation Vita'ya da duyuruldu bu oyunlar. Zaten PlayStation Vita'ya baktığımız zaman hani Sony kanadından birinci parti bir oyun duyurulmadı.
Ya bir bağımsız de öldü oyunlar, aslında bakma. Can çekişiyor şu
en
anda.
En azından bağımsız oyunlarla konsol sahiplerinin bir nebze olsun gönlünü almaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Duyurulan oyunlar da fena değil ama dediğin gibi yine de insanlar bir birinci parti oyun bekliyorlar açıkçası.
Bekliyorlardı.
Bunun dışında Persona 5 duyuruldu. Özellikle Japon RPG türünü sevenlerin ilgisini çekecek bir duyuruydu bu. Fat Princess Adventure ve Drown to Death gibi yapımlar da PlayStation'ın birinci parti stüdyolarından gelen yapımlardı. Drown to Death ile ilgili olarak da zaten kısa kısalarda bir haberim olacak. Orada da iyi kötü tanıtma şansımız olur.
Evet. Teknoloji tarafına geçtiğimizde aslında en çok konuşulan konulardan bir tanesi AMD'nin yeni Omega sürücüleri oldu. Bildiğiniz gibi AMD çok uzun zamandır aslında sürücü kanalında çok büyük sıçramalar yapmıyordu. Gideremediği bazı hatalar vardı. Şimdi Omega sürücüleriyle beraber sıfırdan bir başlangıç yapmış durumda firma ve yeni nesil sürücülerde de bazı yeni özellikler sunuyor. Geçmişteki birçok hata giderilmiş durumda. Özellikle flash oynatıcıların Chrome'la beraber sıkıntı yaşaması AMD ekran kartlarını hızlandırma açıkken en büyük problemlerden bir tanesi de herkesin çok yakından takip ettiği ve sık sık yaşadığı bir problemdi. Artık o da kalmamış durumda. Artık Chrome ve Flash daha stabil bir şekilde çalışacak AMD ekran kartlarında. Hani AMD'de sürücü sıkıntısı var diyorduk ya. Hayatın her alanını etkileyen çok değişik sıkıntıları vardı. Omega ile beraber bunların birçoğunu giderdiler. Ayrıca yeni nesil R9 ekran kartlarına da performans artışları sağlandı. 295X2, 290X, 290, 285'te oyununa göre %10 ve %20 arasında bir performans artışınız var. Ayrıca 7850K APUS'unda da oyununa göre %29'a varan performans artışları sağlanmış durumda sadece sürücüyle. Oyuncular tarafına baktığımızda ise en çok işe yarayacak şey Virtual Super Resolution ismini verdikleri teknoloji olacak. Aslında bunu Nvidia yeni ekran kartları için duyurmuştu. Neydi orada? Dynamic Super Resolution ismini taşıyordu. Ve kısacası şöyle çalışıyor teknoloji. Siz Full HD monitöre sahipsiniz ama köşe yumuşatma desteksiz bir oyun oynuyorsunuz. Köşe yumuşatmayı nasıl yapabilirsin en kolayı? Oyunu işte 2K'da, 3K'da veya 4K'da işleyip tekrar Full HD'ye sıkıştırırsın, öyle izlersin. O zaman işte oyuna daha yüksek netlik sağlayabiliyordun. Şimdi Nvidia bunu sağladıktan sonra AMD'de artık ekran kartlarında kullanıcılara bunu vermiş oldu. Sanal çözünürlüğünüzü seçiyorsunuz. Ekran kartı oyunu çözünürlükte işliyor ama Full HD veya monitörün 720p ise 720p'ye indirgiyor.
Çok iyiymiş.
Böylece daha keskin bir görüntü görüyorsun. Herkes Full HD monitöre de sahip değil. 720p monitöre sahip olanlar var mesela. Onlar iyice keskin görüntüler elde edecekler herhalde.
Edecek.
Çılgın bir özellik oldu bu.
Kesinlikle ben özellikle köşe yumuşatma konusunda başarılı olan oyunları deneyim ettikten sonra bu konuda eksik oyunlara döndüğümde görsel olarak her ne kadar görselliğe çok fazla dikkat etmeyen bir oyuncu olsam da İnsan rahatsız
gözüne
geliyor.
Batıyor
kıpırdanmalar. Kesinlikle göze batıyor. Yani çizimlerin daha net tasvir edildiği bir oyun atmosferi edilemeyen bir oyun atmosferine göre çok daha başarılı kesinlikle. Bu noktada da bu teknolojinin AMD'nin getirdiği zannedersem Nvidia'da Maxwell kartlarında mı? Maxwell
evet.
Kartlarında vardı diye düşünüyorum.
Daha sonrasında bir önceki nesli için de sundu aynısını.
Sunmuştu. Bu noktada AMD'nin rekabet açısından da bu noktaya gelmiş olması
oldukça sevindirici gerçekten. Genel olarak ekran kartlarında arkadaşlar sunulan hani önemli özelliklerden bir tanesi de dedik ya hani Virtual Resolution eklendi. Aynı zamanda bazı hatalar giderildi. Kullanıcıların aslında daha sonraki oyunlarda görecekleri işte OpenCL 2.0 desteği, HRFX 3.0 desteği gibi destekler de eklendi. Bunlar da geliştirici tarafındaki geliştirmeler oldu. Böylece artık AMD ekran kartları çok daha aktif bir şekilde programcılar tarafından kullanılabilecek. Nvidia tarafına geldiğimizde ise Nvidia tarafında da güzel gelişmeler var. Mesela Nvidia bunları yeni demolarla beraber tanıtıyor bizlere. Biliyorsunuz Nvidia'nın Gameworks ismini verdiği bir teknolojisi var. Ve oyun geliştirenlere Gameworks teknolojisi altında, bir paket altında ücretsiz olarak bu teknolojiyle oyunlarını kolayca entegre edebilme olanakları sağlıyor. En son yanıkları videoda da Flex ismini verdikleri bir teknoloji gösterdiler. Bu teknoloji yığınları çok rahat bir şekilde kontrol edebilmeyi, sıvalar üstüne etkileşim sağlamayı kolaylaştırıyor ki zaten izleyenler anlayacaklardır. Müthiş
kesinlikle
şekilde fizik efektleri ve etkileşim söz konusu.
Yani kaplamalardan ve ışıklandırmalardan ziyade ben fizik unsurunun oyun dünyasını çok ciddi bir biçimde etkileyeceğine inanıyorum. Çünkü şayet bu fizik unsurları oynanışı da etkilerse, Bad Company 2'deki o duvar yıkılması ve bu duvar yıkılmasına istinaden kendine siper kurman gibi örnekten örnek verebiliriz bu noktada. Ciddi anlamda oynanışı çok başarılı bir şekilde etkileyebiliyor. Kaldı ki buradaki sunumda bahsedilen trailer'da hani yumuşak yuvarı var şeyler de var.
Zaten özellikle yumuşak elementler işte bu nedir? Plastik oyuncak mesela içi hava dolu bir oyuncakla suyun etkileşimi ya da ne bileyim yiyeceklerle suyun etkileşimi üstüne durulmuş.
Evet,
yani farklı cisimler vesaire. Bile kaç tane fizik hesabı var iç içe çalışabiliyorlar.
İnanılmaz başarılı. Tabii ki bu henüz bir teknik demo. Yani şu anda oyunlara entegre edilse ne kadar performans sergileyebilir bilemiyoruz
ama. Edilebiliyor ama şu an onu biliyoruz.
Gelecekteki oyunları en azından hayal edebiliyoruz. Yani düşünsene böyle bir etkileşime sahip
özellikle
olduğunu.
Özellikle duman etkileşimi de mesela uç noktaya taşınmış
kesinlikle
durumda.
Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi şu duman etkileşiminde şeyle cel shaded grafikli bir oyun olsa bana daha etkileyici gelir. Yani gerçekçilikten ziyade, gerçekçi duruştan ziyade gerçekçi hareketlilik insanın gözüne daha hoş gelir diye düşünüyorum.
Evet, çevreli etkileşim gerçekten çok önemli. Çevreli etkileşimin önemini de bence Grand Theft Auto serisi oldukça fazla gösteriyor.
Kesinlikle.
Yani çevrenizde sizin etkileşimde bulunan değişik canlılar, cisimler olduğu zaman daha çok gerçekçi geliyor
tabii canım,
insana.
Tabii canım, ya şey vardı, bunu da daha önce de bu örneği vermiştik diye hatırlıyorum. Mesela Watch Dogs'un dünyasına baktığın zaman bu etkileşim söz konusu değildi.
Evet.
GTA 5'te bu etkileşim söz konusu olduğunda mesela yolda geçerken biriyle böyle bir çarpışıyorsun, düşüyor. Oradan bir olay başlıyor. Yani yan senaryodan, ana senaryodan hariç siz kendi başınıza bir farklı bir olayla iç içe baş başa kalıyorsunuz.
Zenci mahallesinde omzuna çarptığım adam yüzünden beni orada öldürürler ya yani
işte
kavgada.
Bunlar,
yani.
Bunlar çok önemli etkinlikler diye düşünüyorum oyunlarda ve Nvidia'nın bu tarafta gerçekleştirdiği önce bir kıl tüy teknolojisi gösterdiler. Daha sonra ne gösterdiler? Çimen teknolojisi gösterdiler. Ve en son olarak bu elementlerin ağırlıkları, boyutları veya şekillerine bağlı olarak veya sıvı katı veya gaz olmalarına bağlı olarak yaptıkları hareketlilikler ciddi anlamda oyun dünyasını ileride etkileyecek unsurlar diye düşünüyorum.
Şimdi Nvidia'nın bu gösterdiği teknolojide henüz kullanılmıyor diyorsun ya. Kullanıldığı bir yer de var ve oradan da bir demo gösterdi Nvidia aynı zamanda. Bir diğer haberim de bu olacak. Çünkü King of Wushu isimli bir oyunun trailerı yayınlandı. Ve bu trailerde de yine Nvidia GameWorks teknolojilerinden yararlanılıyor. Özellikle giysi.
Evet.
Hareketliliği üstüne.
Şalvar gibi giymiş artık
evet,
zaten.
Odaklanılmış Şalvar durumda. Ve CryEngine 3 ile geliştirilen oyun GameWorks ile beraber böyle harmanlanınca ortaya yine muhteşem CGI grafiklerinde bir oluşum ortaya çıkmış.
Kesinlikle
yani elbise hareketlerine kadar farklılık katıyor değil mi?
Kılıcını savurduğu yana göre gerçekleşen o savrulma hareketleri, elinin kolunun hareketleri ve üzerindeki kıyafet tabii ki gerçekten de çok başarılı olmuş.
Ya zaten Uncharted videosuna girişte de konuşacağız ama hani o Nathan'ın üstündeki elbiseler böyle bir oynuyor ya rüzgarla beraber. Yani
Nathan'ın göğüs kılları bile oynayacakmış ya. Yani adamlar öyle söylüyor.
Yani burada da bir oyunda dev karakterin mesela dev karakterler var. Oyunda zaten dandik bir oyun anladığım kadarıyla ben sonrasını izlediğimde.
Ya bu tarz oyunlar aslında
tam Japon kültürüne yakın.
Japon kültürüne yakın oyunlar. Buna ne yöne ver? Warriors Orochi'ye örnek verebiliriz veya. Bu tarzda birkaç tane daha oyun var.
Bir tane daha oyun vardı ya. Yüzlerce adamı öldürdüğünü
i̇şte
unuttum.
Warriors Orochi onun kökeninden gelen bir oyun. Şu anda ben de ismini hatırlayamıyorum tamam ama bu genellikle Japon kültürü. Hani bir abartılı Çin'de
bir adam bir ordu yok ediyor böyle.
Böyle bir kişi 100-150 kişiyle birlikte savaşı falan. Bu mantıkla yapılmış bir oyun aslında. O yüzden de hemen hemen her oyuncuya hitap etmediğini söyleyebiliriz.
Ama karakterler çok iyi durmuşlar.
Gerçekten başarılı.
Yani Nvidia'yı da tebrik etmek lazım. Adamlar oturuyorlar. Baya baya çalışıyorlar. Bu arada Hairworks de varmış mesela burada. Yine kıl tüyü efektleriyle beraber elbise hareketleri genel olarak birleştirilmiş. O yüzden de tabii ki gerçekçilik üst seviyeleri taşınmış.
Evet şimdi buradan Uncharted 4'e geçelim. Uncharted 4 dedik. Ben PlayStation Experience'de böyle kısaca bahsedip geçmek istemedim. Uncharted 4'ten 15 dakikalık, 16 dakikalık cesurca bir oynanış videosu yayınlandı.
Evet izlerken gram sıkılmıyorsun.
Tabii ki
hep
sıkılmıyorsun.
Farklı bir şey, hep farklı bir şey
ve
gösteriyor.
Ve Uncharted 4'te de ciddi anlamda değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz Mesut. Eskiden Uncharted 1, 2 ve 3'te genellikle görünen şey, özellikle 3. oyunda ben epey sıkılmıştım. Ben yarıda bıraktığım bir oyunda açıkçası. Ama Uncharted 2'ye bayılmıştım. Genellikle konsept şeydir. Hani script sahne,
evet.
Çatışma, script sahne, çatışma ama onu tabii ki bunu basit bir şekilde değil de gerçekten de güzel bir sinematik sunumla gerçekleştirdiği için Naughty Dog çok fazla da eleştirebildiğimiz bir şey değildi. Ben Uncharted 3'ü de beğenmiştim. Kötü bir oyun değildi ama ne bileyim
Uncharted
belki de Uncharted 2'deki
yaşayamadım.
O tansiyonu yaşayamadığım için
ya bazı... Uncharted 2'deki tren mesela bence efsanedir.
Ya o zaten evet.
Git hiçbir zaman aynı yerden geçmiyorsun bile.
Kesinlikle o olayın zirvesidir zaten. Uncharted 3'te bazı yerlerde sanki ya böyle bir sahte olduğunu anlıyordun oradaki aksiyon atmosferini. O yüzden ben açıkçası sıkılmıştım ve bırakmıştım. Ama bunların dışında Uncharted 4'te şunu görüyoruz. Oyun alanı ciddi oranda geride bıraktığımız oyunlara bakarsak script sahnelerden ayrılarak daha çok oyuncuya oynanabilirlik alanı sunabilen bir çevreye bürünmüş. Uncharted 4'te arkadaşlar mesela sadece belli bir alanda aksiyon yapmıyorsunuz. Otların arasına girdiğiniz zaman böyle bir 10 saniye önce çatışırken 10 saniye sonra bir gizlilik elementinin içinde buluyorsunuz kendinizi. Ve hem yapay zekanın geliştirilmiş olması hem de daha fazla animasyonun yer alması. Yüz animasyonlarından bahsedeceğim mesela. Uncharted 3'te 130 tane yüz animasyonu varmış Nathan Drake'in. Burada 800 tane yüz animasyonundan bahsediliyor.
Ya bir de Tala şimdi yüz animasyonu tamam bir yere kadar ama ben genel olarak bu firmanın neresini seviyorum? Mesela aynısını The Last of Us'ta da yaşadık. Birebir dövüşmelerde,
çevreye
yakın savaşta filan, çevre etkileşiminin ötesinde mesela karakterlerle de içeriye etkileşimleştiriyor. Mesela yanındaki
tamam,
karakter alıyor, duvara çarpıyor,
evet, çevre etkileşimi
aşağı diyor. Atıyor ama her birinin ayrı bir animasyonu izliyorsun.
Evet,
yani hep aynı şeyleri yaşamıyorsun.
Oluyorsun. Ve şey var mesela, o anda mesela kaya vardı Uncharted 4'te.
Kayayla çarptırıyor
adam. Adam kayaya vuruyor kafasını. Orada başka bir şey olsa biliyorsun ki evet. Orada da o etkileşim gerçekleşecek ve bu da işte oyunu bir noktada yapaylıktan koparıyor. O çevreyle uyumlu bir oynanabilirlik olduğunu hissediyorsun. Bunun dışında kanca atma olayı vardı ki benim inanılmaz hoşuma gitti.
Müthiş.
Sunu güzel hale getirmiş.
Mesela oradan aşağı inişte yine başka bir animasyonla iniyor adam vurarak.
Sub-Zero gibi.
Evet.
Hani Mortal Kombat'ta böyle bir havadan vurur ya o misalde. Tabii silah sesleri bana biraz nedense
ya silah seslerini Battlefield gibi beklememek
ya
lazım.
Ya çok şey geldi ya. Mantar tabanca
ama
biraz daha geliştirilebilir.
Ateş
biraz
etmek
daha
yine keyifli duruyor. Mesela Uncharted serisinde ateş etmek keyiflidir, mermi azdır.
Yani,
o yüzden çok fazla kullanamazsın silahını.
Yakın dövüş falan da bol bol çünkü
evet.
Uncharted'da.
Ben yine de ateş etmeyi sevdim. Bana bir tek şey biraz garip geldi. Uncharted 2'de de bunu biraz yaşıyorduk. 3'te biraz daha abartmışlardı. Adamın içinde helyum var gibi. Zıplarken falan o ağırlığını tam hissedemiyorsun Nathan'ın. Hatta kendini çekerken de ağır bir nesneyi çekmiyor Nathan dikkat edersen. Sanki ayda kendini çekiyor gibi. Yani yer çekimsiz evet. bir ortamdaymış gibi hareket ediyor.
Şey de var mesela, bazı klişeleri de vardı klasik olarak Uncharted'dan alıştığımız. İşte tırmanıyor. Bazı yerlerde biliyorsun orada o kaya kopacak. Evet. Nathan Drake wo falan. Belki ya tamam, bunlar alıştığımız şeyler de, bunları biraz daha farklılaştırabilirler diye düşünüyorum. Hep aynı şeyler.
İşte grafiğe vurdurmuşlar. Zaten tamam, inanır mısın falan. Bak ilk başlıyor ya böyle kayalıklarda savaş sahnesine gelene kadar tırmanıyor falan. Ha, bildiğim Uncharted 2 dedim yani. Hiç değişmemiş. Yani 3'te birazcık... ne varsa. Tırmanmak çok keyifsiz oyunda çünkü. Biliyorsun ki bir yer var ve tek o yere o şekilde gidebiliyorsun. Açık bir çevre yok sonuçta.
Bir de hani o kırılma sahneleri, kopma kayaların düşmesi, ölmeyecek karakterin.
Evet, hep yaşadığın sonra. Şeyler.
Tabii ki de bunlar tansiyonu arttırmak için. Ben bunu eleştirmiyorum ama bunu artık bu sunumu birazcık değiştirmeleri lazım olur, diye evet. düşünüyorum. Ama genele vuracak olursak Uncharted 4 heyecanla
grafikleri
beklenen
bir oyun. Görüş olarak da başarılı.
Bu arada alfa halindeymiş oyun arkadaşlar ve 1080p 30 fps'de çalışıyormuş. Son halinin değişebileceğini, bu teknik detayların değişebileceğini söylüyorlar. Şunun da altını çizelim. İlk teaser videosunda oyun içi motoruyla yapıldığı söylenen videodan bahsediyoruz. Bazıları downgrade edilmiş, görsel olarak düşmüş vesaire falan demişler. Bu tartışılır. Ben ikisini yan yana getirip ciddi olarak bakmadım ama şunu söyleyebilirim. O teaser videosunda 60 FPS'de çalışıyormuş. Yani şu anda gösterdikleri oyunda 30 FPS'de çalışıyor. Böyle bir
yapay zeka eklenince olayın rengi değişmiş yani.
Ayrılık söz konusu. Bakalım, bu arada da Nathan Drake'in abisini de görüyoruz bu oyunda. İlginç bir deneyim olacak bizler için.
Yani son oyun mu olacak sence?
Yani son
çünkü
oyun
çünkü başlık ona yakın.
Edifsen bir hırsızın sonu diyor.
Evet. Ama bakalım. Acaba abisi mi ölüyor?
Olabilir yani. Ters köşe yapabilirler. Şimdi sonuçta Uncharted çok meşhur bir seri. Hemen bitirmezler diye tahmin ediyorum. Ama böyle bir seriyi de sürekli olarak yenilemek zor.
Evet.
Belli bir noktadan sonra. Bakalım yani.
Yani firma yeni isim mesela. Oluşturma konusunda uzman zaten.
Uzman.
Sıkıntı
evet. Last of Us var elinde. Evet. Yani dönüp Last of Us'a da devam edebilirler diye düşünüyorum.
Ki PlayStation buradan, 4 için baştan geliştirilen bir Last of Us da yani
kesinlikle güzel olur. İstersen buradan uzatıldığı için birazcık sürüncemede kalan bir oyunun sunumu şeyine geçelim. Ona daha doğrusu duyurusuna geçelim. God of War'da duyuruldu. Aslında arkadaşlar God of War'un duyurumu birazcık şey oldu. İstenmeden gerçekleşti. Zira Santa Monica stüdyoları etkinlik esnasında herhangi bir şekilde God of War'dan hiçbir şekilde bahsetmedi. Ancak daha sonra ekipten birisi Twitch üzerindeki canlı yayın gerçekleşirken ağzından kaçırdı. Hatta canlı yayını kestiler. Daha sonra Twitter üzerinde takipçiler ya böyle bir şey söylediniz doğru mu değil mi sıkıştılar Santa Monica'yı. O artık adamlar hani söyledik bir kere. Evet. Bunun geri dönüşü yok dediler ve Santa Monica stüdyoları Twitter üzerinden resmi olarak yeni God of War oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Yeni God of War oyunu üzerinde arkadaşlar hem God of War oyunu üzerinde ilk God of War oyununda baş animatörlük yapmış olan, ayrıca God of War 2'de de yönetmenlik görevini üstlenmiş olan Corey Balrog isimli bir abimiz varmış.
İlk okul heyecanla zaten bekliyoruz. Uçuk başarılıydı yani.
Biz bunu yine bölüm sonu canavarı ekibi olarak tartıştık. Peki seri nereye gidecek? Reboot deniliyor.
Ya bence
tamamen baştan yeni bir karakterle.
Batman Begins gibi en güzeli. Yani baştan başlamak en güzeli.
Ama Kratos'ta da şimdi defalarca baştan başlattılar. 3 tane geri dönüş oyunu var. Chain of Olympus var. Ghost
yok,
of
tamamen
Sparta
konuyu
var.
Baştan almak.
O olabilir. Tamamen yeni bir karakterle birlikte. Kratos'un tamam karizması var. Evet. Herkes Kratos'la oynamak ister ama farklı bir karakterle, farklı oynanış dinamikleriyle yeniden bir God of War oyunu görmek bence heyecan verici olur. Yeni bir karakterle, evet. Yeni bir deneyim olması. Bence pek çok oyuncunun da hoşuna gider Kratos dışında farklı biriyle oynamak. Ancak Kratos kadar da karizmatik bir karakter oluşturmaları gerekir diye düşünüyorum.
Zor ya, Kratos'la bile olsa baştan başlar. Sonuçta Batman'i değiştirmediler baştan başlarken. Ya Batman diye anlatabiliyor
muyum? Bakalım ama bazı oyuncular hoş karşılamayabilir. Sonuçta hikayeyi de önemseyen bir kitle var.
Ya hikaye önemseyen kitle var da bak çıksın ya, ben sana söyleyeyim en az 5 milyon satar yani o iş.
Ya tabii ki canım yani God of War'un hani ölüsü bile
evet.
iş görür ama bence hikaye sunumu önemli. En azından ben kendi adıma
yani
konuşayım.
Evet. Sen de alacaksın tabii. Eninde sonunda oynayacaksın.
Ben de oynarım ama garipserim ve eleştirdiğim yerler olur. Çünkü 3 defa geriye döndük yani. Kratos'un çocukluğuna döndük. 3 defa 3 tane oyun yaptık.
Ya ben God of War oyunlarını biraz şey olarak görüyorum yani görsel tatmin. Eğer hani o konsolun potansiyelini görebilmek istiyorsan, neler yapılabiliyor hissetmek istiyorsan görebileceğin ender oyunlardan bir tanesi. Yani Sony'nin ürettiği evet. seri olarak baktığımızda. Teknoloji tarafına döndüğümüzde robotlarla devam edelim isterseniz. Bildiğiniz gibi Foxconn'un haberlerini vermiştik. Foxconn fabrikalarının robotları kullanmayı planlıyordu ve yatırımlar yapmıştı. 25 bin dolarlık da maliyeti olan robotlarla işçileri yavaş yavaş değiştiriyordu. Her bir robotun işte 100 işçi gücünde çalışacağı falan konuşuluyordu. Fakat Apple tarafına geldiğimizde robotlar ters tepmiş gibi görünüyor. Çünkü Apple Foxconn'un robotlarının kalitesini kabul etmemiş. Demiş ki benim üretimimde hala da insan kullanacaksın. Nedeni ise çok enteresan. Foxconn'un robotları 0.05 mm
hata payıyla.
Hata payıyla çalışıyorlarmış ama Apple 0.02 mm hatayı kabul ediyormuş sadece kalite standartları
İnsanlarda
gereği.
İnsanlarda da 0.01 mi?
Ya insan 0.02 hata payıyla nasıl çalışıyormuş, robot nasıl yapıyormuş ben çözemedim o
Bir
işi.
De yani Foxconn'un çalışma ortamından falan yakınılıyor.
Evet.
Hal böyle olunca da daha insanlar için şey bir ortam.
Ya zaten robotlar da şöyle bir tehlike Çin için. İşsizliği inanılmaz hortlatabilirler.
O milyarlarca insan neye de doyacak?
Evet, destekleyeceğini zannetmiyorum ama artan satışlar, üretim hacimleri yetişememede Foxconn'u robotlara zorluyor. Foxconn da yeni nesil robotlar üstünde çalışıyormuş ama yakın bir vadede hala da Apple üretimini, iPad ve iPhone için üretimi insanlarla yapacak gibi gözüküyorlar. Çünkü yeni nesil robotların geliştirilmesi uzun sürecek. Yeni nesil robotların çok parmaklı falan olması bekleniyormuş. Böyle çok daha hassas insan
daha
gibi iş yapabilen.
Hareketler.
Ama biz robot dedik mi hemen Terminator aklımıza geliyor. İnsandan kat ve kat daha üstün.
Ekmeğimizi
böyle
elimizden alacaklar falan.
Değil mi? Öyle bir şey
düşünüyorsun. Ama hakikaten ekmeğimizi elimizden alabilirler bu şekilde olursa.
Şimdi Apple'ı üretmeyecek tabii bu adamlar ama Foxconn birçok telefon üreticisi için telefon üretiyor. Sadece Apple'ı telefon üretmiyor. Evet. Adamlar çok büyük bir üretici.
Apple'ı kendileri takdir etmek lazım. Ünlü bir üretici seviyor adamlar.
Yani kalite standartları geri 0.02 mm'ymiş. Şimdi bu haberlerde de tabii şeyin detayı yok. Neredeki ne hata payı yani? Bu hata payı dediğimde acaba bu şey doğru mu bir de?
Haber.
Hani haber yani, ne kadar doğru? Bir doğa var. Araştırıyorsun. Tamam 0.02 mm, 0.05 diyor da dedikodudan da biliyorsunuz dünya yayılmış şeyler olabiliyor. Bir diğer haberimize geçtiğimizde Sony Xperia Z4 hakkında dedikodular devam ediyor. Ama Z4 hakkında gönlün o ki biz de Qualcomm'la Moskova'dayken bunu çok tartıştık. Z4'ün 810'la gelmesi bekleniyordu Snapdragon. Büyük ihtimalle telefon Snapdragon 805'te gelecek. Çünkü Snapdragon 810'lu telefonların 2015'in ilk çeyreğinde piyasada olması beklenirken Ocak ayında Z4 tanıtılacak. Yani Z4'ün aslında çoktan bitmiş son halini almış halde olması gerekli. Eğer Ocak ayında tanıtılması bekleniyorsa. Bu da ancak bu telefonun Snapdragon 805 ile beraber çıkacağını gösteriyor. Tabii bilemeyiz. Belki arka kapalı kapılar ardına sınırlı bir sayıda üretim için konuşulmuş, bir şeyler yapılmış olabilir ama bilemiyoruz tabii ki. Bir diğer iddiada telefonun 5.5 inçe yakın bir ekranın olacağıydı ama son gelen sızıntılar gösteriyor ki yine 5.2 inçlik ekranda 2K çözünürlüğe sahip olacakmış. Böyle bir şey olursa kimsenin satın almak istemeyeceği, Z3'ü olanların değiştirmeyeceği
bir telefon.
Biz Z4 göreceğiz.
Z3 de hoşuma gitmişti açıkçası benim.
Z3 güzel telefonu da bu Sony'nin 6 ayda bir telefon değiştirme hastalığı, yeni politikası bence 1 milyar dolar zarar etmesinin de arkasında yatan nedenlerden bir tanesi. Adam gibi bir model çıkart, devam et. Şimdi bu böyle düşünebilirim. Sony'deki şöyle düşünmüştür. Tamam bunu 805'te sal piyasaya 6 ay sonra 810'lusunu çıkarım. Ne de olsa 6 ay sonra telefon gelecek yani.
Bol keseden.
Ya, aynen. Bunu alan adam da nasıl kabulleniyor bilmiyorum. Ben iPhone'un her yıl yenilenmesini bile kabullenemeyen bünyeler görüyorum. Adam daha yeni iPhone'un tanıtılmasına bile dedikodusunun çıkmasına 8 ay var. Acaba diyor diğerini mi beklesem? 8 ay var neyi bekliyorsun daha?
Bir de değil mi Apple kullananların da öyle bir sıkıntısı
evet,
var.
Evet yani her yıl güncelleniyor. Bakma sen her telefon her yıl güncelleniyor ama iPhone sanki daha çok güncelleniyormuş gibi geliyor insanlara yani daha popüler olduğu için.
Şey yapmıyorum ben ya mesela mini aldım iPad mini. İkincisi çıkınca hemen 2'ye geçeyim gibi birazcık da bu insanlar kullanımıyla alakalı.
3'ü çıktığında yine kullanıyorsun al işte çalışıyor.
Gerek yok ben belki 5'te. O da hanım müsaade yani, edersin.
Zaten şimdi Apple'da konuşuyoruz. Toplantıda bana dediler ki sen ne kullanıyorsun? Dedim ben de iPad 1 vardı. İşte çok uzun süre onu kullandım. Sonra da bir daha iPad almadım. Neden dedi? Ya dedim benim için deneyim değişmedi. Film izliyordum. Yine film izleyeceğim dedim yani filan. Onlar bayağı bir güldüler. Hep onun üstüne espri yaptık. İşte iPad'de yeri 2 dediler. İki tanesini üst üste koyuyoruz. Senin elindeki iPad kadar kalınlığı ulaşmıyor filan. Biz o kadar geliştirdik bu aleti. Sen bilmezken filan diyorlar böyle. Geyik gırgır sohbete devam etmiştik. O hesap. Yani benim işimi gördüğü sürece sorun yok. Ben yine 10 saat video izliyordum. Adam diyor ki 11 saat video izletiyorum. O kadar yıl geçmiş. Değişen bir şey olmamış benim açımdan baktığımızda.
Evet. Burada tamamen işte iş kişinin kullanımına ve zevklerine evet bakıyor diye düşünüyorum. Ama 6 ayda bir de yeni bir telefon çıkartmak bir firma için pek akıl kârı değil.
Bence yani de değil. Kullanıcı açısından da zaten eleştiriler bol bol gündeme getiriliyor.
Evet buradan oyun dünyasından haberlere geçelim arkadaşlar. İki tane farklı yarış oyunu. İkisi de çok tartışıldı, çok konuşuldu. Drive Club'a geçeceğiz ama onun öncesinde The Crew'dan bahsedeceğiz. The Crew'un ilk inceleme puanları yayınlandı. Alkan da bizde inceliyor. Oyunu kendisi beğenmiş görünüyor şu anda ama tabii ki
yok sonradan çok sıkıldım dedi. Hep birbirini tekrar ediyor dedi.
Son, o kadar büyük bir dünyada.
Özür dilerim dedi. Geldi benden böyle bir barıştık. Yani çünkü ben kötü diyordum o çok iyi diyordu.
Son kararı ne olur bilemeyiz. The Crew aslında ben de ilk başlarda hiçbir zaman için kötü olacağını tahmin etmemişim. Daha doğrusu büyük bir haritaya sahip olduğu için büyük bir şekilde bir potansiyelini
ya
kendine göstereceğini düşünmüştüm.
Videolarını izledim. Dedim ki bu oyun benim oyunum. Bir yarış oyunu böyle olmalı.
Evet.
Bu oyunu oynayacağım. alfası betası testine katıldım. Dedim ki aman Allah'ım, yani Ubisoft dediğin işte böyle bir firma çöp oyunları. Yani, deli gibi avlayıp pullayıp insanlara satıyor.
Kesinlikle. Şimdi baktığın zaman açık dünya oynanışı diyoruz ya. Bakıyorsun araziye geçiyor. Oradan karlı ortama geçiyor. Oradan şehir ortamı. Aa ne güzelmiş ya falan diyorsun. Öteki taraftan araç kişiselleştirme seçenekleri muazzam yani. Ama oyunun kendisine giriyorsun. Böyle bir şey olamaz. Kutu yönetiyorsun, araba değil.
Ya fizik
bu her zaman için öyleydi de. Acaba dedim hani son sürümde artık böyle bir oyunu oturturlar mı? O noktada sıkıntıları olan bir oyun.
Ya ama biz hep diyoruz ya betasında neyse bunların sonu da öyle oluyor
evet,
diyor.
Evet o gerçekten de öyleymiş. Yani. Betada neyse oyun o çıkıyormuş.
Ben grafikler konusunda ikilemde kaldım. Şimdi arkadaşlar oyunu oynadıysanız biliyorsunuz. Belli yerlerde grafikler muazzam, mükemmel. Yani ben bakıyordum farklı bir oyun mu oynuyor Hakan falan diyordum. Bazı yerlerde de
şehir
çok kötü.
Şehir için özellikle çok kötü.
Evet oralarda daha fazla
doğaya
detay girmesi gerekiyor.
Doğaya çıktığın zaman gerçekten başarılı ama çok fazla detay girince işin içine dediğin gibi. Bir de ya şunu akıllardan çıkartmamak lazım. Mesela Dry Club belli bir piste odaklanmış bir oyun. Ama The Crew MMO oyunu ya, diyoruz sürekli olarak.
Yani büyüklükte
sürekli
yani.
İstediğin yerden, gördüğün noktadan ben buradan geçeceğim dediğin noktadan geçebiliyorsun. Yani o yolu kullanabiliyorsun. Ya tabi burada karşılaştırmak doğru olmaz. Ben görsel anlamda karşılaştırmak babını söyledim. O yüzden The Crew'u görsel olarak ben çok da ezilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Onun ben The Crew'u şöyle görüyorum. Şimdi Ubisoft biliyorsun bir oyundaki teknolojiyi diğer oyunda kullanabilen bir firma. Bunları saklıyorlar arka planda ve fikir alışverişi yapıyorlar grupları arasında. Özellikle Assassin's Creed'deki o yürüyüş efektlerini, yürüyüş fiziğini bazı oyunlarına da aktarmıştı.
Watch Dogs bildiğin ya.
Evet. Şimdi genel olarak baktığımızda ise burada çok büyük bir şehir var. Bu şehir gelişerek bence büyümeye devam edecek. Bu şehir nelerde kullanılabilir dersen Watch Dogs 2'de
kullanılabilir
mesela. Artık çok büyük bir şehre sahipler serbest gezebileceğiniz. Sadece grafik detayını arttırmak zorunda kalacaklar. Genel olarak Division geliyor. Division'da da artık büyük bir şehre sahip
ya
olacaklar.
Ya bir şey söyleyeyim sana. Ben bu The Crew falan gördükten sonra en son Assassin's Creed Unity'nin evet. falan kaderini de gördükten sonra bütün şeyimi çektim.
Zaten sabah onu konuştuk Alkan'dan. O da şey diyor. Acaba böyle gelir mi diyor. Açtık YouTube videosunu izliyoruz. Ya YouTube videosu. Onun biliyorsun oyun içi bir videosu var. O kadar muazzam, o kadar mükemmel ki.
Değil abi. Ben yani tamam video mükemmel de oyunun kendisi olmayacak yani.
Ben de öyle düşünmeye başladım
çünkü
artık.
Çünkü sunum olarak sadece Ubisoft sunumu güzel yapabilen bir firma. Ha bu sene ise içerisinde çıkmış çok güzel oyunları da var. Valiant Hearts var mesela. Birinci Dünya Savaşı'nı puzzle haline getirmiş. Sunum falan çok güzel. Ya zaten bunlar hani böyle çerezlik oyunlar. Hı hı. $15, $20 oynayabileceğimiz duygusal bağlamda da güzel bir oyundu. Child of Light var mesela. Farklı bir Japon RPG'si yapmaya çalışmışlar. Ama bunların dışında Ubisoft'un büyük oyunlarına baktığımızda hani herkesin konuştuğu adından bahsettiği oyunlarına baktığımızda hepsi yani yarım kaldı. Hepsi o sunumunu yakalayamadı hiçbir şekilde.
Kesinlikle. Zaten sunumda beklentiyi çok yükselttiler. Sonra böyle feci şekilde çaktılar insanları.
Yani işte o yüzden de benim The Division'dan en ufak bir beklentim dahi yok.
Ya benim hala bir umudum var. İnşallah öyle gelir ya.
Benim umudum Rainbow Six Siege.
Evet o da
umarız
müthiş.
O beklenildiği gibi olur, o sunumlarındaki gibi olur. O da patlarsa artık zaten benim için Ubisoft bitmiş.
Son dönemde çok fazla yaşanıyor. Gösterilenle oynadığın oyun farklı.
Evet.
Hep yaşıyorsun bunu. Evet. Rainbow Six'te özellikle basa basa üstüne söylediler. Bu oyun böyle gelecek, böyle gelecek diye ama bakalım ne olacak. Gerçekten evet. Merakla bekliyoruz.
Hemen buradan Dry Club'a geçeceğim hızlı bir şekilde. Hava şartları güncellemesi geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz Dry Club sancılı bir çıkış yapmıştı. Hatta Sony tarafından bir açıklama geldi. Biz utanç duyuyoruz Dry Club'ın çıkışından ve PlayStation 4 ile birlikte bundle yapmak bizim için çok
utanmayan
büyük bir
hata. Utanmayan fanboylar var, sen ne diyorsun? Sony utanıyor, fanboy utanmıyor ya.
Var ya adam yani 30-40 yaşına gelmiş ama of.
Yok
yani
Sony utanmış, yapan adam utanmış. Adam oynadığı oyundan utanmıyor ya. Böyle bir şey onu savunmaya devam ediyor. Bir de böyle tipler var.
Yani bir şey diyemiyorum ya. Gerçekten de bu hani fanboy mevzusunu çok defalarca
ama
konuştuk
ama. Dry Club bence gelmiyor. Son nokta. Neden dersen bir fanatik kitle var. Oyunu sanki böyle yani Dry Club şeymiş gibi yüzyıllardır beklenen ve oyun dünyasına yeni şeyler katmış bir oyunmuş gibi böyle taşlandırıyorlar. Diyorsun ki hava efekti yok, gelecek sen biliyor musun? Caiz sen ne bilirsin ki gelecek falan diyor. Oyunu yapan mühendis de gelmiş böyle boynu bükük. Utanıyorum ben diyor yani, düşünebiliyor musun?
Ya sıkıntılı oldu. Hatta şu anda halen PlayStation Plus üyelerine ücretsiz sürümü sunulabilmiş değil. Çünkü Sony yaptığı açıklamada sunucularının halen yeterli olmadığını, yeterli konuma geldiğinde PlayStation Plus üyelerine de oyunun ücretsiz sunumunu vereceklerini duyurmuşlardı. Bunun yanı sıra gelecek hava şartlarından konuşacak olursak arkadaşlar, gerçekten de bir araba yarışında şu ana kadar gördüğüm
en abartı hava şartları var.
En başarılı yani. Hava şartları diye düşünüyorum. Yani özellikle kar da çok güzel ama yağmur kısmında arabanın dönüşüne göre o cam kenarındaki çizgin suların olmuş. Hareketleri vesaire evet. Gerçekten çok başarılı olmuş yağmur efektleri. Yani bence bu şekilde gelseydi biraz daha online altyapısı başarılı olsaydı, kaldı ki Dry Club'ın olayı tamamen sosyal içerikten dem vuran bir
ya, ta
şey.
Ya sana şöyle söyleyeyim bak. Forza'da bu su efektleri gelseydi üstüne uzun uzun metiyeler düzülebilirdi. Yani Forza 2 zaten inanılmaz güzel bir oyun.
Horizon'dan
bahsediyorum. Horizon 2, Forza Horizon 2 inanılmaz güzel bir oyun. Hani ona böyle efektler ekleselerdi çok etkileyici olurdu. Ama şimdi Drive Club'ın üstüne istediğini ekle yani. Oyun değişmediği sürece.
Şimdi ben oraya geleceğim. Tabii görsel olarak çok başarılı bir hale gelmiş ama. Yani. Ya ben Drive Club'da
bir de açıkçası... ne kadar oldu oyun çıkalı. Zaten keyfini alıp insanlar kenara koydular ki.
Ya bir de şöyle bir şey söz konusu. Ben Drive Club'da şöyle bir şeye şahit oldum. Ondan sonra dedim ki tabii renkler ve zevkler tartışılmaz ama ben bir oyuncu olarak, uzun soluklu bir oyuncu olarak dedim bu araba yarışı olarak oynanmaz bence dedim. Viraj var. Çok az bir de bir toprak alan var. Ya virajı alamadım, toprak alana girdim. Toparlamaya çalışıyorum arabayı. 3, 2, 1. Ya dur ne oluyor? Arabam patlayacak. Bu 3, 2, 1 mevzusu hiçbir şekilde anlamadım. Yani belki ben kaçırdım arkadaşlar. Siz bana bu konuda eğer bir açıklayıcı ya olabilirsiniz.
Işte, arcade yani oyunlarda olan şeyleri eklemiş.
Tamam arcade olan da... Abi zaten bir yere gidemiyorsun hani. Evet. Tamam oradan çıkamıyorsun.
İstesen de gidemezsin zaten.
Niye bana bunu yapıyor? Tamam ben zaten biliyorum arabalar geçiyor beni. Niye 3, 2, 1 deyip sen beni cart diye oyun alanına atıyorsun?
Bir de şeylerde aşırı tepkiler var böyle arabalarda. Çok ufak lastiğinin böyle dörtte biri falan böyle çamura bir giriyor hop araban
güle güle.
Güle güle yani.
Süper
toparlama ya. Falan şeyi
süper
yok yani.
Süper arabalar olduğu için hızlı arabalar herkese ondan.
Herhalde öyledir diye. Bilmiyorum.
Ama açıkçası Drive Club beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu senenin en iyi araba yarışı hangisi dersen Mario Kart 8 derim. Senle Mario Kart 8 oynamamız lazım. Sen böyle gülüyorsun ama sana Mario Kart... Gülme oradan. Mario Kart 8 oynatacağım sana. Bakalım ya. Nasıl bulacaksın oyunu. Arcade ama zevkli. Getireceğim hatta senin hanım, benim hanım, sen, ben dördümüz oynayacağız.
Şimdi genel olarak biliyorsunuz Wii U aldı.
Almadım daha. Gel, ya aldı da
daha
gelmedi
gelecek
daha.
Şimdi onun hazırlıklarını yapıyor. Onun için en güzeli o tabii ki.
Yok bak Game Awards'ta da yılın en iyi araba yarışı seçildi.
Ya öyle bir şey var onun. Ne yapıyorlar? Uyuşturucu etkisi mi yapıyor insanlar beyninde de kafaları ondan sonra böyle ambali oluyor da yüksek puanlar bir daha. Eğlenceli oyun bir şey söylemiyorum da.
Bir bak abi ama. Yani oyunun dinamiklerini görmeden bence önyargılı olma.
Ya kötü oyun değil. Ben grafiklerini de sevdim.
İnsanlar çok önyargılı.
Ne yalan söyleyeyim. Ben grafiklerini de o kadar beklemedim o halette.
1080p 60 FPS.
Evet güzel
altını
çalışıyor.
Altını çizelim. Evet. İşin esprisi bir yana gerçekten de oynamanı isterim. İnanılmaz keyifli bir oyun.
Tamam oynayacağım. Söz veriyorum.
Ben buradan arkadaşlara
evet,
da reklamını
yapayım.
Nintendo şimdi diyorlar ki ben Nintendo falan bu. İyi de kardeşim yani değilim. Benim eleştirdiğim yerler de var çok ciddi anlamda ama hani her seferinde farklı bir oyunla karşımıza çıkıyor adamlar. Tamam Mario ama abi
her seferinde farklı bir Mario mesela. Mario.
Aynen öyle RPG oyunu var.
Yeni isim eklemek bence asıl işler.
Olabilir ama adamlar da buradan gidiyor. Düşünsene
evet,
Mario
yani
Kart.
Wii U'da da buradan gittiler.
Nintendo
böyle.
Nintendo Kart. Evet,
buradan gittiler
çok,
böyle.
Çok fena çakıldılar hem de.
Evet.
Buradan sana bırakıyorum sözü.
Mario arkadaşlar İzlanda'ya gidelim isterseniz. Biraz evet. Serinletelim olayı.
Of,
gerçi serinletelim oldu. Diyorum da. Yani İzlanda'da baktığımızda WoW'dan enerji üretiminden konuşacağım.
Pek serin bir yere
pek
gitmiyoruz
bir yere
açıkçası
gitmiyoruz açıkçası. İzlanda'da biliyorsunuz yanardağlar meşhur hatta orada patlayan bir yanardağ yüzünden hava trafiği de bayağı bir etkilenmişti. Evet. Bu WoW'lar çok olunca tabii WoW konusunda böyle bir bereketli topraklara sahip olunca adamlar demişler ki biz bundan elektrik üretelim ya.
Ulan bizde de bor madenleri var ya şehir efsanesi bor madenleri çok
ya
değerli.
Boru işleyemiyoruz. Bor işlendikten sonra değerli bir maden.
İşte bu muhabbet yüzyıllardır devam ediyor evet. Bizde işleyen çıkmadı da.
WoW içinde şöyle bir şey yapmış adamlar. Şimdi WoW'ı tabii ki direkt yani bir şeyde kullanmıyor. Alıp WoW'ı bir yere koyup enerji olarak kullanamıyorsun. Yani ama şöyle bir teknik geliştirmişler. 2500 metre bir şey kazmışlar arkadaşlar. Delik kazmışlar. Bu deliğe çelik boruları yerleştirmişler. Çelik dediğim boruya bakmayasınız. Onun özel bir sürü katma şeyi var.
Elitir yoksa yani.
Yani ama. Ondan sonra bu boruların içine suyu koyuyorlar. Su tabii ki direkt olarak buharlaşıyor. O kızgın buharla da türbinleri döndürüp
buhar enerjisini
koyuyorlar. Elektrik elde ediyorlar.
Adamlar
ve 450 santigrat buhar ısısına ulaşarak dünya rekoru kırmışlar zaten.
Ya ellerindeki şeyi ne kadar güzel kullanıyorlar. Var olan şeyi.
Zaten 900 bin santigrat derecede erimiş kaya. Lavın da sıcaklığı 1000 santigrat dereceymiş. Bunu kullanarak şu anda enerji elde edebiliyorlarmış. İnanılmaz bir potansiyel var bu tarafta. Tertemiz enerji. Nükleer enerji değil sonuçta. Bu kadar yüksek sıcaklığa ulaşmak için. Biliyorsunuz nükleer santraller nasıl çalışıyor? Orada atom çekirdeğini kararsız hale getirip enerji elde ediyorlar. Suyu ısıtıyorlar yine buhardan elde ediyorsun enerjiyi.
Yine buharda.
Yani bu atom enerjisinde falan da direkt atomları böyle elektronları çekip elektrik olarak kullanmıyorsunuz. Yine suyu kullanmanız lazım. Bu adamlar lavı kullanmışlar. Hiç risk de yok.
Organik.
Patlasa ne olur en fazla oradaki tesis yok olur. Adamlar yanarak ölür. Ama radyoaktif bir tehlike tabii ki yok. O yüzden ben ülkemizde de böyle bir şey kullanılabileceğini düşünüyorum. Şey derinliklerini bilmiyorum tabii. Biliyorsunuz bizde de sıcak su kaynakları var. Bu sıcak suda nerede ısınıyor? Lavda ısınıyor. Çekirdekli bir yerde.
Haklısın da bizde kömür madenlerinde bile Hani 100 metre, 200 metre aşağıda olanları biliyoruz.
Lava doğru yaklaştık mı ne olur bilemiyorum.
Yani
tabii.
Biz 200 metreden, 300 metreden ilerisi haram yani.
Ama bence bu teknoloji güneş enerjisinden bile daha fazla potansiyele sahip gibi geliyor bana. Tabii evinin şimdi yakınlarında da lav kaynağı varsa ayva yemiş bir adam da olabilirsin. Onu bilmiyorum. Hani lava sok, ısınmanı sağlar.
Türkiye'de falan var mıdır acaba? Çok derinlere inmek lazım diye düşünüyorum. Ama
ben belli noktalarda çok ulaşılabileceğini düşünüyorum. Yani ben bilmiyorum. Eğer coğrafya konusunda başarılı arkadaşlarımız varsa yazarlarsa sevinirim. Bazı yerlerde bizde de sular fışkırıyor biliyorsun. Kaynar su yataklarımız var.
Hamamlarımız var.
İşte ben o sıcak su kaynaklarının lavda ısınıp geldiğini biliyorum yanlış bilmiyorsam. Tabii, başka nerede ısınacaklar? Demek ki oradan da biz dersek lava gideceğiz diye düşünüyorum.
Olabilir. Sodamız var. Afyonkarahisar sodası Kızılay. Yani mesela yeraltı kaynağı.
Evet, kullanalım. Bir başka yerlere gittik ama.
Yok canım, o da sonuçta yani yeraltı kaynağı abi. Biz şeyi hatırlıyorum, ben Afyon'da kaldığım dönemde evlere hamam suyu gönderiyorlardı bildiğin. Hani hamamlardaki nasıl diyeyim, sodalı su gibi bir şey gönderirler ya. Normalde odur. Hani yeraltı kaynağından gelen su.
Evet yani gazlı, demek ki yani kullanılabilir diye düşünüyorum. Gerçi bizde biliyorsunuz sıcak su kaynaklarını bile daha yeni yeni kullanmaya başladık elektrik üretmek için. Onlardan da elektrik üretiliyor. Zaten orada hazır sıcak su yukarı çıkıyor. Hiçbir şey delmene mermene gerek yok. İnşallah, bilmiyorum, bu tip şeyleri daha yaygın bir şekilde görürüz. Benim çok hoşuma gitti.
Ya kesinlikle yeraltı kaynağı aslında baktığın zaman İzlanda'nın hani tehlikeli bir bölgede, volkanik bir bölgede bulunuyor, evet, olmasını kendi avantajlarına çevirmişler diye düşünüyorum. Bunun üzerinde de böyle bir proje gerçekleştirmiş
müthiş
olmaları
bir olay.
Kesinlikle muhteşem bir olay.
Bir diğer haberimiz üzücü bir haber. Vestel mobil telefon ithalatına karşı korunma önlemi talep etti arkadaşlar. Üzücü bir haber diyorum çünkü bu ne anlama geliyor? Ya Vestel telefon alacaksınız uygun fiyattan yerli üretim, ya da çok çok daha fazla para ödeyerek artık ithal telefonlar alabileceksiniz eğer bu öneri bir şekilde cevaplanırsa. Kaldı ki geçtiğimiz sene 2.7 milyar dolara ulaşmış bizim cep telefonu ithalatı için verdiğimiz para. Bu da şu anda devletimizin çok dikkatini çekmiş durumda. Cari açıkta bir şekilde bu 2.7 milyar dolardan ne kadar kere dersek cari açığı da o kadar fazla törpülemiş oluruz diye düşünüyorlar. Ve önlem alınacağı çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Vestel yanında General Mobile'ı da görüyoruz. O da demiş ki bizim de yerli telefonlarımız sıkıntı yaşıyor ama adamların yerli telefonu yok zaten. Hani yurt dışına markalayıp getiriyorlardı.
O da aradan kafayı çıkarttılar.
Yani
müzede yardım
edin abi. Grup var böyle. Bir şekilde demek ki arkada bir işler dönüyor. Bir konuşmalar var ama ne dönüyor, ne konuşuluyor bilmiyoruz. Tabii.
Apple geliyormuş, bizi de koruyun abi.
Aynen, biz de yerliyiz.
Biz de yerliyiz.
Bıyık bırakıyormuş şeyleri.
Amasya elmasıyız.
CEO bıyık bırakıp böyle geliyormuş, tamam mı?
Amasya elması abi.
Ya bilmiyorum sonu ne olur ama arkadaşlar şu an cep telefonu almayı planlıyorsanız da alın, yoksa 2015'te alırken daha fazla acı çekebilirsiniz.
Zaten normalde yanlışım yoksa hükümetin taksitliden peşin fiyatına cep telefonu alma olayını gerçekleştirmesinin sebebi de bu ekonomik sıkıntıdan kaynaklanıyor.
Öyle ama operatörler yol açtılar oradan da. Haksız rekabet oldu. Operatörler çatır çatır 24 ay 36 ay diyor. Sattılar telefonları yani. O taksit dili mi taksitli?
Yani haklı. Aslında şöyle bir şey var. Vestel'i eğer bu başvuruda haksız rekabet ortamı oluştuğu
ama bak
için
bak burada çok güzel bir eklenti var. Tüketici ithal mallara ilgi gösterme, tüketicinin ithal mallara ilgi göstermesi yerli üretim yapan firmaları haliyle zora sokuyor ve iPhone 6 gibi, bak iPhone 6 gibi modeller üretmenini engelliyor. Arkadaş, herkes iPhone 6 gibi model üretti de bir Vestel üretemedi. Yani olaya bak. Zannedersin ki tüm üreticiler 10 numara, Motorola iflas etmedi, Samsung zora girmedi,
Nokia
HTC 0'ı tüketip yeniden bir çıkış yakalamadı da hepsinin bir iPhone 6'sı var, bir Vestel'in iPhone 6'sı eksik kaldı yani.
Nokia'nın 1 milyar, halen 1 milyar kullanıcısı var falan.
iPhone 6 yani gibi ürünlerle rekabet edemeyecek hale geliyorlarmış. iPhone 6 ile rekabet edemeyecek. Yani sen ilk önce bir alt seviyede bir rekabet et, bir şeyler yaptı. Gel ya yani.
Bence kesinlikle Vestel'in öncelikli olarak iPhone 6'yı değil de hedef olarak bence fiyat parite
olur, evet,
fiyat performans olarak, parite değil de performans olarak hakikaten Türk halkının cebine uygun ve teknolojik
yani
anlamda da başarılı.
Türkiye'nin beklediği telefon derken Türkiye'nin cebine uygun telefon başlığıyla,
evet,
bir telefon çıkart
yani. Olması lazım
diye, evet,
düşünüyorum kesinlikle. Bu noktada da bakalım. Acaba hükümetten destek gelir diye.
Ya benim anlamadığım tabii şimdi cep telefonla gelesiye kadar o kadar fazla saçma sapan ithalat yapıyoruz ki yani. Sen Mercedes'leri Audi ile değiştiriyorsun, makam arabası yapıyorsun, çatır çatır bilmem kaç milyar oraya para ödüyorsun. Ondan sonra milletin kullandığı cep telefonuna göz dikip bunlar cari açık yapıyor diyorsun. Benim kafam almıyor bunları. Konuş konuş bitmez zaten.
Ben buradan Witcher 3'e geçiyorum arkadaşlar.
Çok fazla zaten.
Bu konu çok su götürür. Witcher 3 arkadaşlar Mayıs ayına ertelendi. Bu ikinci ertelenişi Witcher 3'ün 2013 yılında duyurulmuştu Witcher 3 ve 2014 sonbaharında da çıkacağı söyleniyordu. Daha sonra 2015 Şubat ayına ertelendi. Şimdi de bizim bir 12 haftalık sürece daha ihtiyacımız var. Çıkan oyunlar genellikle bug'lı, eksik, sıkıntılı çıktığı için çok büyük tepkiler aldılar. Bizim de açıkçası o tarzda hatalarımız vardı. Çünkü çok büyük bir dünyaya sahip Witcher 3.
Kaldı ki Witcher 3 gibi oyunlar öyle hatalarla çıktığı anda ipi çekiliyor.
Mesela Skyrim da bu tarz hatalarla çıkmıştı. Çünkü açık dünya oynanışına sahip bir oyundan bahsediyoruz. Yani bir bölge yok. Ve loading ekranı da yok Witcher 3'te.
Evet, doğru.
Yani ata bindiniz mi bir uçtan bu uca gidebiliyorsunuz. Böyle bir dünyada da yani düşünemiyor musun? Hata aslında bence hoş karşılanabilir diye düşünüyorum ama bu hatalar sizin oynanışınıza etki ederse, kayıt dosyalarınız silinmeye başlarsa işte o noktada oyuncu canlar, kafası atar, sinirlenebilir. Bu noktada da 19 Mayıs tarihinde Gençlik ve Spor Bayramı'nda çıkartmak istiyorlarmış.
Ve Türkiye özel bir fiyatta olduğu için çok çok anlamlı olmuş.
Evet, şunu da ekleyelim. Bu erteleme belki bizim de işimize yarayabilir.
Neden?
Türkçe dil desteği falan gelir belki o arada.
Yani 19
yayıncı
Mayıs
firma belki ikna
anlamlı
eder.
Bir tarih ama bilmiyorum ya.
Yok canım ben 19 Mayıs'a istinaden demiyorum.
Biliyorum ama işte çok anlamlı olur değil mi Türkçe gelse.
Çok güzel olur diye düşünüyorum. Zaten bu konuda çalışmalar bir şekilde yürütülüyor yayıncı firma tarafından.
İstiyor var mı
ama.
Ya?
Neden? Yok.
Firmadan. Gerçekten emin misin? Yok. Gerçekten mi
yok? Yok yok. Olsa zaten burada.
Yemin et.
İkisi bir vallahi yok.
İyi tamam hadi. Çünkü bazen firmalardan biliyorsun. Bazen firmalardan tiyo geliyor editöre. Editör söyleyemiyor ama böyle bir şey yokmuş. Ben güveniyorum.
Yok arkadaşlar ama evet. Şunu söyleyebilirim. Girişim var. Hani kesin olacak diye şey yok. En azından bu noktada bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah bu bize de yarar. Bunun dışında ben Witcher 3 ile ilgili olarak böyle hani niçin kızmamalıyız diye bir makale yazmak istedim. Aslında bu sadece Witcher 3'ü...
Sen kızmadan para falan mı alıyorsun
ya? Bak şimdi oraya bak.
Her bir videoda böyle bir savunma var. Ben anlamadım
yok,
bunu.
Yok savunma yok ya. Witcher 3'ü ben merakla bekliyorum.
Irz düşmanı yazısı... bir adamın maceraları Witcher dediğin yani aslında çok özüne gelirsek.
Dün akşam canlı yayında içtim tristin.
Yani BG ile falan alakası yok. Şöyle bir YouTube'da Witcher diye bir aratın. Tecavüz Coşkun'un BG olmuş bir hali var.
Tecavüz Coşkun diyeceğim adam kadınlar da kendi rızasıyla yani sonuçta.
Büyü yapmadı nereden biliyorsun? Kara büyüyle kandırıp.
Hayır büyü yok. Tamamen şeyle. Yani diliyle insanları şey yapıyor.
Ha, dili tamam neyse boş ver devam
yani
mesela.
Yani insanları evet. Şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Bayanları şey yapıyor, evet. Ya da ikna ediyor diyelim. Tamam mı? Her neyse yani para almak falan bir kenara. Ben de bu konuda bir zaten ufaktan bir makale yazmıştım ama benim esas da orada makaledeki anlatmak istediğim şey artık oyuncular çok sabırsız. Hani bir an önce çıkmasını istiyorlar. Evet. Bir an önce çıkan oyunlara bakıyorsun hatalarla dolu.
Bir süre
bu mi? Noktada yani tamam şimdi bu noktada şeye kızıyorlar oyuncular. Bir daha kesinlikle ertelenmeyecek. Biz çok şey prof bir firmayız. Ne yaptığımızı biliyoruz falan dediler. O kadar büyük konuşmanın ardından böyle bir yine bir erteleme olması tabii
ya
ki de oyuncuların
bence hatalı bir oyun çıkmasından her zaman iyidir ya. Hatalı
ben bu noktada
yani.
Sabretmenin
Battlefield ne oldu? 6 aya toparladı kendini.
Battlefield'da bir de şey falan getirmişlerdi. Oyuncular bize geri dönüş yapsınlar. Bugları bildirsinler
falan. Beta testlerimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Premium'u da alın ama unutmayın.
$90'lık evet. Erken erişim sürecindeki oyun diyebiliriz. Bu noktada bence Witcher 3 bu şeyi krediyi hak ediyor. Yani biraz daha ertelenmesinde sıkıntı yok. Sabrederek bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki haberimde ilk ev konsolunun mucidinin vefat haberiyle ilgili arkadaşlar. Başım sağ olsun. Dünyanın ilk ticari ev konsolu olan Magnavox Odyssey geliştirmesinin ardından oyunların babası olarak anılan Ralph Beer geçtiğimiz cumartesi günü 92 yaşında hayatını kaybetmiş.
Maşallah bayağı da yaşamış.
Bayağı yaşamış. Yani oyuncuların duasını almış.
Evet,
oyuncuların duasını almış diyorum. Gerçekten de kendisini de...
Anne babaların da olabilir. Çocuklar oyun oynarken sessizleşip odalarına kapanıyorlar ya böyle falan. Yaramazlık yap bana. Allah razı olsun.
Allah razı olsun falan gibisinden olabilir. Arkadaşlar 1972 yılında çıkmış bu bahsi geçen ilk konsolumuz ve ilk yılında 130 bin satmış. 1975'e kadar da 330 bin adet sattığı söyleniyor. 27 tane oyunu varmış ve TV'lerine analog olarak bağlanan ilk hani dijital konsol dönemini başlatmış diyebiliriz. İlk konsolmuş Magnavox Odyssey 27 oyunla birlikte.
Evet.
Oyun tarihindeki yerini almış.
Ben de kısa kısa birkaç habere yer vereyim istersen Tahla. Bir tanesi Tommy bildiğiniz gibi gömlekleri, montları, pantolonlarıyla bildiğimiz bir giyim firması.
Evet 350 liradan kot pantolon satıyorlar.
Amerika'da o kadar ucuz ki ben Amerika'ya gittim oradan talan ediyorum. Eğer bir adam 7-20 lira Tommy giyiyorsa bir iki Amerika'ya uğramıştır yani.
Türkiye'nin Yasiva 2 kızı gibi yani.
Ya öyle demeyeyim ama onlarda yani böyle bir mağazalar var. Outlet mağazalar çok ucuz. Zaten Gap orada şey burada pazardaki eşortman.
Salı pazarı malı diyorsun.
Öyle yani 20 liraya 30 liraya sweatshirt falan alıyorsun
Gap'in
kendine.
Gap'in açılımı zaten kim bilir ne demeye geliyor.
Yok neyse. Öyle bir şey gelmiyordu zannetmiyorum. Bizim Güneydoğu Anadolu projesi var bir diz. Oradan da geliyor olabilir Gap diye de. Şimdi Tommy de orada ucuz. Bu firmanın da şimdi anlatacağım montu ucuz değil. Bir mont çıkartmışlar. Arkasında güneş paneli var. Ve içinde de 6000 miliamperlik bir şey var. Pil var. Güneş panelleri sürekli olarak bu pili şarj ediyorlar. Sen de cep telefonu falan şarja ihtiyaç duydun mu? Cebinden çıkartıyorsun kabloyu takıyorsun. Montun şarj ediyor. cep telefonunu.
Vallahi bir şey söyleyeyim, gereksiz ya.
Ya bana çok güzel geldi. Montun tasarımı da güzel çünkü.
Montun tasarımı
çok
güzel.
Çok gereksiz bir reklam yapmışlar bak. Reklam inanılmaz iğrenç. Ama genel olarak montu ben başarılı buldum. Hatta Amerika'ya gittiğimde 599 dolarlık bir fiyatı varmış ama outlet'te ucuza bulabilirsem bir tane alıp gelirim. Çünkü garip bir mont ya, güzel olmuş.
Yani güneş... Montuna cep telefonu bağlıyorsun falan.
Ya sonuçta cebine koymuyor musun? Ya
doğru canım tabii ki ama nedense bana böyle yani. Çok da çekici
ama şey çok ya. İğrenç. Reklamda işte kızın pili gitmek üzere Tommy adam geliyor, bakıyor. Tommy adam geliyor, cebinden çıkartıyor kabloyu, şak
kızı
bağlıyor
öyle
falan.
Bağlıyor kendine.
Ha, yani öyle. İyiymiş. Bir öpücük alıp koşarak gidiyor başka bir yere falan filan. Her şarjı bitene.
Zaten böyle kabloyu taktığın zaman onun bütün bilgileri de emersin oradan. Cırırıp cep telefonuna çeker.
Şey, yok sadece pil olduğu için öyle bir şey yok. Bu arada montu alanlar da genel olarak Temiz Hava Vakfı'na yarısını bağışlayacakmış Tommy işte. Yani bu paranın yarısı da oraya gidecek filan demiş. Biz umarız bağışsız bir versiyon çıkartırlar yarı fiyatına. Bir de onu indirim yaparlar da öyle gittiğimizde alabiliriz diye düşünüyorum. Mont 600 dolarlık fiyatıyla pahalı bir mont çünkü.
Pahalı. Yine de bilmiyorum ya, ben almazdım herhalde böyle bir mont 600 dolara.
Ben de teknoloji. Ya ben 600 dolar vermem zaten. Hani şunu 200 dolara falan bulursam bir alırım ama.
Şey yap, inceleme ürünü iste.
Ben gittikten sonra ben editörü falan diye değil.
İnceleme yapacağım.
Bir diğer haberimiz de atık dizüstü bataryalar ile ilgili. Şimdi Tommy'nin batarya şarj edebilen montundan bahsettik. IBM yeni bir teknoloji geliştirmiş durumda ve atık dizüstü bataryalarını özel bir cihazla beraber en azından LED ampulleri yakmak için kullanabiliyormuşsunuz. IBM şunu da belirtmiş. Dünyadaki atık pillerin %70'i günde 4 saat bir LED ampulü yakılabilecek güçteymiş. Bir yıl boyunca da çalıştırabilecek bir enerjiye sahipmiş. Yani bayağı. Piyasadaki o atık pil olarak geçen piller aslında düşünsene bir LED ampulü 4 saat boyunca her yıl
halen enerji kaynağı olarak kullanılabilecek nesneler.
Çılgın. IBM de diyor ki bu da bazı bölgeler var diyor. Yani elektriğin ulaşmadığı, insanların zorluk çektiği bu taraflarda Urger isimli bu cihazımızla beraber aydınlatma amacıyla kullanılabilir demiş. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Şimdi pil atık bir madde. Belki de bu atık maddeyi Kenyalılara dayamak için yeni bir teknoloji de geliştirmiş olabilirler. Böyle hani al LED'ini sen yak bundan ama atık pili benden uzaklaştır da demiş olabilir.
Evet aslında bunu dediğin gibi
çünkü
atıktan uzaklaşmak için.
Çünkü bir dönem Afrikalılara şampuan adı altında kimyasal atıklar gönderilmiş. Bu insanlar bunlarla yıkanıp kör olan var, derisi tamamen yanan var. Ve İtalyanlar hatalarını 4 ay sonra falan kabul etmişler. Gemi ve bidonlar halen o Afrika ülkelerinde bir yerde. Yani bu insanları bunları insan olarak görmüyorlar. Evet. Çok da vahşi olabiliyorlar. Atık pillerin de Kenya'da bu şekilde kullanılması şu sorunu ortaya çıkartacak. O pil işlemez hale geldikten sonra tehlikeli bir madde olacak ve Afrika topraklarında kalmaya devam edecek.
Avrupa medeniyeti bir başka oluyor ya.
Evet böyle düşünüyor olabilirler yani. Ülkenden uzaklaşsın da garibim kullansın.
Bir ara bize de göndermişler diye hatırlıyorum. Evet. Yanlış mıyım? Gömülsün diye.
Hala daha gönderiyor olabilirler. Nükleer atıklar falan. Zaten bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi atık demir biliyorsunuz alıyoruz biz. Yurt dışından işte gemileri falan çözüyoruz. Tıbbi röntgen cihazlarına falan atık demirlerinden çöp kutusu falan yapıldığı bir ara konuşuluyordu. Mesela evine gidiyorsun 1 milyoncudan çöp kutusu satın alıyorsun. Halbuki orada ışıma yapıyor.
Bildiğin radyasyon,
radyasyon yayıyor.
Sabah bir kalkıyorsun bir tane daha kafam var yanımda.
Yani öyle olmasa bile yavaş yavaş aslında senin kanser tabii olman canım, için bir etki yapıyor.
Gerçekten de
şey olmayacak işler değil. Ne yazık ki dünya böyle acımasız bir yer. Yani bazı insanlar para için diğer insanların hayatlarını riske atabiliyorlar. Bir diğer haberimiz de Microsoft kanadından geldi. Bitcoin isimli sanal bir para var biliyorsunuz. Bilgisayarında bir şeyler yapıyor insanlar. Bunları üretiyorlar. Hala da mantığını anlayamadığım, bana saçma gelen bir düzen ama Microsoft Xbox'ta oynanırken artık Bitcoin kabul edecekmiş.
O zaman popüler hale geliyor diyebilir miyiz yavaş
yani
yavaş?
Şöyle yoksa... söyleyeyim sana, ben bu haberi duyduktan sonra nasıl üretirim, ne yaparım? Şirketin elektriğinden kullanıp kendime nasıl Bitcoin elde ederim? Hani evde de değil, şirkette böyle çalıştırırım falan diye bir dizi araştırma yaptım. Yapmadım değil, söyleyeyim yani.
Şehir şebekesine bağlayacaksın.
Aynen, kaşa elektrik çekip nasıl makinaları çalıştırırım?
Kasandan para fışkırıyormuş böyle artık.
Dedim ne de olsa şirketteki makineler sürekli açık bizim uzak neler erişelim diye. Sunucuya yükle bunu. Boş durduğunda Bitcoin üretsin yani.
Vallahi var, yeni çıkan oyunların hepsini ilk günden alırız ha.
Bedava düşünsene. Beleş. Temiz iş. Kimseye
sen
söylemeyelim yapalım.
Sen paylaşım yapıyorsun bana.
Yaparız evet.
Allah razı olsun. Titanfall'un da
İzleyenleriz bu konuda yani. Uzman olanları ofisimizde bekliyoruz. Ofiste kaynak sınırsız. Yapalım arkadaşlar. Bir sürü hem de ekran kartımız var. Dizelim bunları.
Gün izlemesin bu.
Çatır çatır arkada üretelim. Güne de vereceğim. Ürettiklerimden ona da pay vereceğim. Buradan onu da söyleyeyim. Elektriğin bir kısmını karşılarız.
Evet, ben buradan oyun dünyasından kısa kısaları da sunayım. Programımızın sonuna gelelim arkadaşlar. Uzun süre kalınca biz de kötü etki başlıyor bir süre sonra. Evet, Phil Spencer Street Fighter 4 değil 5'in. Biliyorsunuz arkadaşlar geçtiğimiz hafta duyurulmuştu ve PC ve PlayStation 4'e özel olabileceği söyleniyordu.
Ve multiplayer bu, da çok önce de artık PC PlayStation kapışacakmış.
Evet, cross
olacakmış.
Play söz konusu, cross platform olayı söz konusu. Phil Spencer Yani Xbox One'ın başında oturan müdürü diyelim, patronu şöyle bir açıklamada bulundu. Biz Street Fighter 5 evet güzel bir oyun falan ama bizim elimizde Killer Instinct var. O yüzden de çok büyük bir kayıp sayılmaz dedi. Killer Instinct güzel bir oyun. Free to play bir dövüş oyunu. Güzel mekaniklere sahip. Ancak Street Fighter 5 ile aşık atabilir mi? Atamaz mı? Bence atamaz. Hani yani, Phil Spencer'ın büyük bir kayıp değil demesi
saçmalık.
Bana saçmalık geldi.
Street Fighter çok büyük bir marka çünkü.
Yani şimdi Tomb Raider nasıl Xbox bana özel geliyorsa ve PlayStation 4 için şayet çıkmayacaksa ileriki dönemlerde büyük bir kayıpsa, aslında baktığınız zaman Uncharted gibi de bir oyun var. Hani Tomb Raider'ın yokluğunu hissettiğim zaman.
Tomb Raider bence çok büyük bir kayıp değildi. Bak, Titanfall da yeni bir markaydı. Çoğu kişi bilmediği için çok acısını çekmedi onu. Titanfall Tomb Raider'dan daha büyük bir kayıptı bence.
İşte PlayStation 4 sahipleri için dediğim
gibi. Bilmedikleri için oyunu çok fazla acısını çekmediler. Mesela onun şeyini yaşamadılar.
Belki hani ikinci oyunu falan konsolosu
olsaydı.
Zaten
gelecek multiplatform gelecek ikinci oyun biliyorsun.
Büyük ihtimalle multiplatform gelecektir. Bu noktada da Street Fighter 5'in acısını yaşamayacağız dediler. Ben burada Xbox One sahiplerine sormak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Street Fighter 5'in gelmemesi konsollarınıza sizde nasıl bir etkiye yol açtı? Üzüldünüz mü? Gerçi PC'ye de çıkacak. PC platformunda oynayabilirler diye tahmin ediyorum. Buradan H1Z1'a geçmek istiyorum. H1Z1 biliyorsunuz arkadaşlar, DayZ'e benzeyen Sony Online Entertainment tarafından geliştirilen bir oyundu.
Ve DayZ'den biraz daha gelişmiş duruyordu ilk videoları.
Kesinlikle gelişmiş duruyordu. Umarız erken erişim sürecindeki oyunda DayZ'in alfası kadar oynanamayan bir oyun değildir.
Erken erişimde de hiç PlayStation'dan bahsetmemişler ya. Ben ondan biraz işkillendim.
Evet, şu anda PC bence tamamlandıktan sonra PlayStation 4'e gelecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü şey düşünsene, yani burada sürekli güncelleme gelecek ve her açtığında PlayStation 4'ünde H1Z1'ı güncelleme, güncelleme. Ve kaldı ki erken erişim sürecinde olan bu oyun arkadaşlar normalde çıkışında free to play olacak ama erken erişim olarak ulaşmak isterseniz Steam üzerinde $19, daha doğrusu $20 ödemeniz gerekecek. Ben bekleyin derim.
Yani saçmalama.
Acele etmeyin. Yani
hem beta sürecine katıl, katkıda bulun hem para ver.
Zaten genellikle oyuncuların bu aceleciliğinden dolayı
yararlanıyorlar böyle.
Bayağı bir ihya oldu firmalar. Her ne kadar mesela biz DayZ burada bayağı bir eleştirdi bulunuyoruz ama DayZ'in yapımcıları dedi ki kardeşim bu oyun bitmedi. Almayın. Adamlar almayın dediği halde 1 milyon kişi aldı.
Almayın dedi, satışa koydu.
O da var. Almayın dedi, satışa koydu ama şimdi erken erişim sürecinde bu adamların böyle bir şeye hakkı var.
Evet.
Adam diyor ki erken erişim sürecindeyim. Benim oyunumun içeriği bu.
Şunları sonuçta yardımcı beklemeyin. Olmak isteyen gelsin.
Almayın. Yardımcı olmak istiyorsanız geliştirme sürecini buyurun gelin dediler. Ama baktığımız zaman bir sürü kişi aldı, bir de üstüne laf etti. Buradan H1Z1'a geçecek olursak tekrar, bence acele etmeyin arkadaşlar, free to play olarak çıkacak bir yapım.
Gerçi ben bile böyle bir şey dedim biliyor musun ilk? Alıp bir baksam mı acaba falan. Yani
belki bir zaten inceleme sürümü, kod gibi bir
çünkü
şey
gelirse. Çünkü ben açıkçası ilk yayınlanan videodan etkilenmiştim.
Evet, gerçekten güzel duruyor ve DayZ'den eğer daha stabil bir oyun olursa, daha oyunun elementleri oturmuş olursa bence DayZ'e tercih bile edilebilir.
Evet.
Burada önemli olan oyunun oynanabilirliği bence. Ya çok daha başarılı bir oyun olursa ben niye
konsolda çatır çatır oynayacak konsol sahipleri.
Evet, güzel bir şekilde
adapte edilir. Olacak yani, bedava oyun.
Bir de Sony'nin daha önceki bu ekibinin yapmış olduğu PlanetSide 2 gibi bir yapım var. Daha önce de bu örneği vermiştim ben ama o da başarılı bir iş çıkarttılar. Bunun da altından başarıyla kalkacaklarına canı gönülden inanıyorum. Son haberim de Drown to Death'ten arkadaşlar, PlayStation Experience etkinliğinde duyurulmuş.
Daha önce kötü bir oyundur o ya.
Twisted Metal ve God of War oyunlarını babası olarak tanıyabileceğimiz kimdi? David Jeff. Bak nasıl unuttum ya. Yani David
bunamadan Jeff önce yaptığı burada oyunlar onlar herhalde.
David Jeff'in yeni oyunu diyelim biz buna. Baktığımız zaman oyun sanki bir defter üzerinde yapılmış skeçlerin hayat bularak birbiriyle çarpışmasını andıran multiplayer bir shooter oyunu arkadaşlar. Pek çok kişi oyunu beğenmedi. Mesut da beğenmemiş. Ben beğendim açıkçası oyunu. Bana farklı bir sunum geldi.
4 kişilik şey var, arena var.
4 kişilik arena var dediğin gibi. Ama ne bileyim bana...
Sana oyun olsun yeter herhalde tema ya. Olarak, yok hani nefes canım, alsın yeter var
tema
ya.
Tema olarak benim hoşuma gitti açıkçası. Yani skeç tarzı. Gerçi o da gözü adamın gözünü bozar.
Yani ben hiçbir hakikaten şey anlamıyorum yani. Belli yerler var, anlamıyorsun nereden ne
sanıyorsun. Neresi olduğu belli değil ama hani düşünce olarak güzel fikir. Bunu biraz daha belki adam edebilirlerdi diye düşünüyorum ama benim hoşuma gitti açıkçası teması. Evet. Gözü kör etmesine rağmen.
Daha da böyle bir adam. Yani oyunu verin de oyun olsun. Ne olursa olsun. Niye Mario'ymuş, Mario Kart'mış falan filan. Siz de biliyorsunuz. Hep şahidiz burada.
Mario Kart'ta ezerim seni, yanınıza söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Sen Super Smash Bros. Oynayalım da Şimdi şöyle bir ağzını yüzünü patlatayım ben onu.
Street Fighter geliyor. Street Fighter geliyor. Bak orada yayın yapacağız, tamam mı? Canlı yayında bir turnuva yapalım orada.
Yok ya, Street Fighter'da ben çok...
Ağız göz patlatma, tamam mı? Nasıl oluyormuş? Genel olarak o kombolar nasıl yapılıyormuş? Hepsini burada...
Göstereceğim ben sana diyorsun.
Birebir yaşayalım.
Her neyse, Drown to Death ile ilgili olarak ben şu haberin ayrıntılarını da vereyim de. Jeff abimiz bu oyunu duyurduktan sonra pek çok kişi oyuna çok tepkiler gösterdi. İşte maksimum 4 kişilik arena shooter mı? Yapma be oğlum. Ondan sonra Allah'ınızı severseniz burada Allah'ını severseniz top atasın. Allah'ını severseniz neden 4 kişiyle sınırlı bir shooter oyunu yapılsın ki falan. Jeff'i hala kim oyun yaptırıyor diyenler var. Bence bu oyun harika olabilirdi. Şayet 98 yılında çıkmış olsaydı. 1998 yılında çıkmış olsaydı falan gibi cümlelerden sonra, yorumlardan sonra David Jeff abimiz Twitter üzerinden patlamış ve
söktürün gidin demiş arkadaşlar. Söktürün gidin demiş.
Yorumlarınız için teşekkürler demiş. Ondan sonra da evet, sektörel bir konumdan bahsetmiş. Orada bir şeylerden
söktür git demiş.
O şekilde bir yorum
şey vardı. Olacak o kadar demiş. Da. Söker atar diyor. Kireç çözücünün reklamı söktür git ismi de. Söker atar diyor.
Güzel bir şey yapmış.
Evet, güzel yapmış. Mizah çok yaptım. Oradan söktür git diyorum ben de.
Evet.
Evet, benim bu kadar. Bir ikisi birin daha sonuna geldik. Umarım sizler için eğlenceli ve bilgi dolu, ilim dolu, irfan dolu bir program olmuştur.
Umarım keyif almışlardır diye, evet, tahmin ediyorum arkadaşlar.
Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hoşça kalın.